Arzın merkezine seyahat. Jules Verne.
Ayrım 8.
Sıcaklık dayanılmaz bir seviyeye gelmişti. Eriyormuşum gibi bir hisse kapıldım. Sonra sal durdu. Artık yükselmiyorduk. Boğulmak üzereydim ve neler olup bittiğini dikkat edemeyecek kadar sersemlemiştim. Sal süratle ve sarsılarak birkaç dakika boyunca yeniden yükselmeye devam etti. Ardından bir kez daha durdu. Amcam, faslalı püskürmeler yapan bir yanardağ bu dedi. Arada bir nefes almamıza izin veriyor ve bu arada kendisi de soluklanıyor. Birdenbire bir kez daha yukarı fırladık. Sağdan aşağı düşmemek için kalaslara ve iplere tutunmamız gerekiyordu. Tekrar durduk. Bunun kaç kez tekrarlandığını söyleyemem. Bildiğim tek şey her fırlayışımızın bir öncekinden daha hızlı olduğu. Kısa duraklamalarımız sırasında da sıcak hava nedeniyle boğulur gibi oluyorduk. Sonraki birkaç saatte neler olduğunu tam olarak hatırlayamıyorum. Bütün aklımda kalan, art arda oluşan patlamalar, sarsılan ve düşen kayalar, bir de salımızın fırıldak gibi dönmesiydi. Kül yağmurunun ortasında lav dalgaların üstünde sallanıyorduk. Çevremizde alevler gürlüyordu. Ardından her zamankinden daha büyük bir hızla yükseldik. Topun ağzına bağlanmış birinin ne kadar korkabileceğini anladım. Top ateşlendikten sonra bedeni rüzgara teslim olduğunda hissettiklerini yaşadım. Sal uzaya fırlayacakmış gibi geldi bana. Parlak bir ışık gözlerimi yakıyordu. Sonra düştüğümü hissettim. Düştüm, düştüm. Yeryüzüne döndük. Sert bir şeye çarptım. Vücudumdaki bütün kemikler sarsılmıştı. Ardından da dik bir yamaçtan yuvarlanmaya başladım. Hiçbir şey göremiyordum. Işık hala bakamayacağım kadar parlaktı. Başım dönüyor, bilincim bulanıyordu. Arkamdan bir şey yakalamış gibi aniden duruverdim. Soluk soluğa ve yutkunarak sessizce yattım. Yüzümün derisinde ve giysilerimin yanan kısımlarının açıkta bıraktığı bedenimde bir ılıklık hissedebiliyordum. Gözlerimi açtığım zaman şiddetli bir ışık çarptı. Gözlerimi kırpıştırdım ve bir çığlık attım. Artık hiçbir şey umurumda değildi. Çok sevinçliydim. Bu ışık ve ısı güneşin yeryüzüne vuran ışınlarından geliyordu. Artık güvendeydik. Geri dönmüştük. Yeraltı dünyasının bütün dehşeti artık geride kalmıştı. Etrafı daha açık seçik görebilmeye başladım. Hans yanı başımdaydı ve kuvvetli eli kemerimi kavramıştı. Öteki eliyle de amcama destek oluyordu. Ciddi bir yara almamıştım ama her tarafım çizilmişti ve bedenim çürük içindeydi. Güneş ışınlarıyla kavrulmuş bir dağ yamacında yatıyorduk. ''Neredeyiz biz?'' diye sordu amcam. Saçları ve kaşları kavrulmuş, bembeyaz olmuştu. Yeryüzüne geri dönmek pek hoşuna gitmemiş gibiydi. ''İzlanda'dayız'' dedim. ''Kesinlikle orada değiliz oğlum. Bu bir kuzey yanardağı değil. Etrafına bak Aksel.'' Aşağıdaki arazi yeşildi ve yeşillik ileride denizin mavi sularına karışıyordu. Doğuda küçük bir liman ve etrafına dağılmış evler vardı. Batıda ise ardında yumuşak kavislerle yükselen dağlarla birlikte sahil ufka kadar uzanıyordu. 150 metre kadar yukarımızda kül ve lavla karışık alevler kusan bir yanardağ vardı. Bir balina gibi soluyarak dev körüklerini havayla solduran dağın sarsıntılarını hissedebiliyordum. Dağın bir yamacından aşağı erimiş lavlar akıyordu. Amcam ayağa kalktı. Bu da hangisi olursa olsun dedi. Burası çok sıcak. Patlamalar hala devam ediyor. Bir yanardağdan dışarı fırlatıldıktan sonra yalnızca başını bir taşa çarparak bunu sağ salim atlatmak büyük bir şans. Haydi aşağı inip nerede olduğumuzu öğrenelim. Yanardağın yamaçları dikti. Akan sıcak lavlardan uzak durmaya çalışarak kül dolu çukurların içinden kayarak ilerledik. Yavaş yavaş yeşil araziye yaklaşıyorduk. Açlıktan ve susuzluktan ölmek üzereydim. Ama hayatta olmak ve güneşin altında yürümek kendimi cennette hissetmeme yetiyordu. 2 saat sonra zeytin ağaçlarıyla, narlarla, üzüm bağlarıyla kaplı, sevimli ve geniş bir araziye geldik. Salkım salkım siyah üzüm topladık. Az ileride bir su pınarı bulup elimizi yüzümüzü yıkadık. Tam ayağa kalkmıştık ki iki zeytin ağacının arasından bir çocuk çıkıverdi. Esmer bir çocuktu. Oldukça zayıftı ve giysileri de lime lime olmuştu. Bizi görünce durdu. Karmakarışık saç sakalımızdan, kirpas içindeki yanık giysilerimizden korktu. Geri dönerek kaçmaya çalıştı. Ama Hans gerinden ok gibi fırlayarak çocuğu yakalayıp yanımıza getirdi. Çocuk tekmeler atıyor, bir yandan da bağırıp çağırıyordu. Amcam onu sakinleştirmeye çalıştı ve Almanca sordu. Bu dağın adı ne? Çocuk yanıt vermedi. Koyu renkli ve korku dolu gözlerle bize öylece bakıyordu. Bu çocuk İtalyan'a benziyor dedim. Dove noi siamo, dedi profesör. Evet, neredeyiz diye tekrarladım sabırsızca. Çocuk yine yanıt vermedi. Sana bir şey sorduğu zaman yanıt vermelisin diye bağırdı amcam. Kızmaya başlamıştı ve çocuğu sarsıyordu. Come se no ma queste sola. Stromboli diye yanıt verdi çocuk ve sonra Hans'ın ellerinden kurtulup ağaçların arasından kayboldu. Onu takip etmeyi aklımızdan geçirmedik bile. Stromboli ha? Vay canına, ne yolculuk. Ne fevkalade bir yolculuk. Bir yanardağdan girmiş, Şinefels'in yaklaşık 5000 kilometre uzağındaki bir başka yanardağdan çıkmıştık. Buzlu kuzeyin kurşuni sisleri yerini Akdeniz'in mavi gökyüzüne bırakmıştı. Gördüğümüz limana doğru ilerlemeye devam ettik. Adaya nasıl geldiğimizi söylemenin pek de akıllıca olmadığına karar verdik. İtalyanlar batıl yanlışı kimselerdi ve cehennemden çıkan iblisler olduğumuzu düşünebilirlerdi. Denizci olduğumuzu ve bir deniz kanalı geçirdiğimizi söyleyebilirdik. Yalan söylemek pek şerefli bir durum olmasa da en azından güvenliydi. Yolda amcamın cebinden pusulasını çıkardığında ve mırıldandığını fark ettim. Kuzey gösteriyordu. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Aman tanrım dedi. İyisini açıklamayalım. En basit çözüm bu. Ne? Hiç de bilimsel bir ruha sahip değilsin oğlum. Ne kadar da yüz kızartıcı bir düşünce bu. Belinde deriden yapılma para kesesi asılı, yarı çıplak, vücudu her yer yarık, yırpalanmış ve yara bere içindeki amcam yeniden ürkütücü maden bilimi profesör kimliğine bürünmüştü. Bir saat sonra San Vincenzo limanına ulaştık. Strombolili balıkçılar çok dostça karşıladılar bizi. Yiyecek ve giyecek verdiler. 48 saat bekledikten sonra 31 Ağustos'ta küçük bir gemiyle Messina'ya gittik ve orada birkaç gün dinlendik. 4 Eylül Cuma günü bir Fransız gemisi olan Valturna'ya binerek Marsilya'ya doğru denize açıldık. Yeraltı maceramızın son safhalarında kuzeye doğru ilerlediğimizi söyleyen pusulamızın yarattığı sorundan başka kafalarımızda hiçbir düşünce yoktu. Amcam bu konuya kafasını takmıştı. Neredeyse başka hiçbir konuyla ilgilenmiyordu. 9 Eylül akşamı Hamburg'a vardık. Profesör Lidenbrock'un dönüşü Hamburg'da büyük bir heyecan yarattı. Marta'nın boş boğazlıkları sonucu amcamın arzın merkezine gitmek için yola çıktığı dört bir yanda duyulmuştu. İnsanlar böyle bir yolculuğun mümkün olabileceğine inanmak istemiyorlardı ve amcamı tekrar karşılarında gördükten sonra da hiç inanmamaya başladılar. Ancak Hans'ın varlığı ve İzlanda'dan gelen bazı haberler bu düşüncelerinin değişmesini sağladı. Amcam hikayemizi basın anlattıktan sonra önemli bir adam haline geldi. Ben de önemli bir adamın yeğeni oldum. Hamburg'da bizim şerefimize bir şölen düzenlendi. Üniversitede halka açık bir toplantı yapıldı ve amcam başımızdan geçenleri aynı anlattı. Aynı gün Saknussemm'in parşömenini şehir arşivine koydu ve İzlandalı'nın izinden giderek arzın merkezine ulaşamadığı için ne kadar üzgün olduğunu dile getirdi. Amcamın şöhreti bütün dünyaya yayıldı. Tabii ki onun bir yalancı ya da değinin teki olduğunu söyleyenler de çıktı. Ama onlar bile bir yanardağdan girip bir başkasından nasıl çıkabildiğini açıklayamadılar. Bütün bu tartışmalar sürüp giderken biz büyük bir üzüntü yaşıyorduk. Kendisine çok şey borçlu olduğumuz Hans, ana vatanını özlemiş ve İzlanda'ya geri dönmüştü. Onu asla unutmayacağımız ve ölüm beni almadan önce onu kesinlikle bir kez daha göreceğim. Yolculuğumuzla ilgili çözemeyen bir tek sır kalmıştı ve bu da amcamın kafasını kurcalıyordu. Pusulanın niçin öyle hareket ettiğini hala anlayamamıştık. Bunun ne gibi bir açıklaması olabilirdi? Şansımın da yardımıyla yanıtı bulan ben oldum. Bir gün amcamın odasından maden koleksiyonunu düzenlerken o meşhur pusulanın bir kenarda durduğunu gördüm ve gidip baktım. Bir şaşkınlık çığlığı attım. Profesör koşarak odaya girdi. Ne oluyor diye sordu. Bu pusula. Kuzeyi göstermesi gerekirken güneyi işaret ediyor. Kutuplar yer değiştirmiş. Yer mi değiştirmiş? Amcam baktı. Pusulayı bir başkasıyla karşılaştırdı ve sonra sevincine öyle bir zıpladı ki bütün ev yerinden oynadı. Öyleyse dedi sevinçle. Fırtına bizi Lidenbrock denizinin kıyısına getirdiği zaman bu lanet pusula kuzey yerine güney gösteriyordu. Niçin, niçin? Çok basit. Açıklar mısın oğlum? Fırtına sırasında ortaya çıkan ve saldaki bütün metalleri mıknatıslayan ateş topu pusulamızın kutuplarını değiştirdi. Demek öyle diye bağırdı profesör. Elektriğin bize oynadığı bir oyunmuş bu. Gülmeye başladık. O bilim adamlarının en mutlusuydu. Çünkü sorusuna bir yanıt bulabilmişti. Benim mutluluğum ise yer altındaki o karanlık mekanlarda yaşadığım onca şeyden sonra yeryüzüne canlı olarak dönebilmemden kaynaklanıyordu.
Ayrım sonu. Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.